Üçüncü kaset, birinci yüz. Bir kere İngiliz parlamentosunun arkasında belirli temel ve evrensel hakları içeren belge ya da bildiriler vardı. İkinci olarak İngiliz parlamentosu yalnız toprak sahibi şövalyeleri değil, aynı zamanda seçimle gelen kentlileri de kapsıyordu. Üçüncü olarak İngiliz parlamentosunun hemen hemen tüm üyeleri mal ve mülk sahibiydi. Tüccarlar tarafından da desteklenen toprak sahipleri, monarkın vergileri artırması halinde zenginliklerinin tehlikeye gireceğini biliyorlardı. Dolayısıyla krala karşı direnmek için yeterli nedenleri vardı. Dördüncü olarak tüm ülke için tek bir parlamento vardı ve bu yüzden etkili olabiliyordu. Avrupa ülkelerinde görülen yerel nitelikte ve meclis gibi çalışan kuruluşlar olmadığı için muhalefet bir yerde odaklaşabiliyordu. Son olarak parlamento içinde lordlar ve avam olmak üzere iki kamara vardı. Toprak çıkarları bu ikisinde de temsil ediliyordu. Soylular lordlar kamarasında, yukarı orta sınıf ise avam kamarasındaydı. Aristokrasinin büyük bir bölümünü oluşturan bu sınıf, avam kamarasında tüccarlar ve kent temsilcileri ile bir aradaydı. Dolayısıyla İngiliz parlamentosu kıta Avrupa'sındakilerin aksine sınıf farklarını keskinleştiremiyordu. Ayrıca yine Avrupa'dakilerin aksine din adamları ayrı bir güç olarak parlamentoda yer almıyordu. Bu özellikler İngiliz parlamentosuna monarşi ile mücadelelerinde güç vermiştir. Parlamentonun etkinliğini sağlayan ilk belge 1215 tarihli Magna Carta idi. Daha 13. yüzyılın başında kralın yurttaşın özgürlüğü ve kişisel malı üzerindeki yetkisini kaldırarak İngiltere'yi bir hukuk devleti yapma yolunu açmıştı. İngiltere'deki siyasal çatışmanın önemli bir özelliği de kıta Avrupa'sını birbirine katan Katolik Protestan çatışmalarına pek sahne olmamasıdır. İngiltere'deki mücadele dini olmaktan çok özel mülk sahiplerini içeren parlamento ile kral arasında siyasal nitelikte bir hesaplaşmaydı. İngiltere'deki siyasal mücadele 1. Charles zamanında 1625-1649 bir iç savaş haline dönüştü. Kral Avrupa tipi bir monark gibi hareket etmeye başlayıp parlamentoya danışmadan İspanya ve Fransa'ya savaş ilan edince ve savaşı finanse etmek için vergileri arttırınca İngiliz parlamentosu 1628'de dünya tarihine damgasını vuracak bir belge yayınladı. Haklar Bildirisi, Petition of Rights. Bu bildiri kralın yetkilerine sınır getirerek hukuk sürecinden geçilmeksizin kralın kimseyi suçlayamayacağı, cezalandıramayacağı ve halka karşı orduyu kullanamayacağını belirtmekteydi. Kralın tepkisi çok sert oldu. Parlamentoyu dağıtıp 11 yıl toplamadı, vergileri arttırmayı sürdürdü ve Katolik kilisesiyle her türlü bağı kesmiş olan İskoç Presbiteryen Kilisesi'ni, Katolikliğin bazı özelliklerini hala sürdürmekte olan İngiliz Anglikan Kilisesi'yle birleştirmek istedi. Bu sert tedbirler karşısında İskoçlar ve üzerlerine gönderilen ordu isyan etti. Serüvenci dış politikanın doğal sonucu olan mali iflas ve güvenebileceği bir orduya sahip olmaması, 1. Charles'ı 1640'da parlamentoyu toplantıya çağırmaya zorladı. Parlamento, bakanlardan birini idama mahkum etmek gibi faaliyetlerde bulunmaya başlayınca, kralın uyguladığı baskı durumu iyice karıştırdı. Bu karışıklık içinde parlamentodan sonra general sıfatını alacak olan bir Oliver Cromwell çıkmıştır. Cromwell, 1642'de tam anlamıyla halktan oluşan bir ordunun başında krala karşı mücadeleye girişti. Bu arada parlamento, kralı vatana ihanet suçundan yargılamaya başlamıştı. Halkın monarkı yargılaması insan tarihinde ilk defa görülüyordu. Hemen hemen her devrim çok büyük ölçüde yöneticilerin aşırılıklarından kaynaklanır. Ama bu aşırılıklar hukukun çerçevesi dışında bir zorbalık ve kararlılık gerektirir. Bunun sonucunda patlak veren devrim ise başlangıçta istenmeyen ve öngörülmeyen daha da aşırı olan bir noktaya doğru sürüklenir. Bu tarihteki siyasal nitelikte hemen her devrimde böyle olmuştur ve İngiltere'deki ayaklanma da genellemeyi doğrulamaktadır. Belki İngilizlerin çoğunluğu kralın kral, halkın da özgür olmasından başka bir değişiklik istemiyordu. Kurtla kuzuyu yan yana yaşatmanın bir yolunu bulma arayışı içindeydiler. Ama Cromwell'in en aşağı tabakalarda dahil tümüyle halktan topladığı yeni ordu artık geriye dönecek ve ılımlı davranacak durumda değildi. Kral geri gelirse kendisine ve centilmenlerine karşı başkaldırmış olan çapulcuların oluşturduğu orduya acımasızca davranacağını biliyorlardı. Lordlar kamerasının muhalefetine rağmen avam kamerası kralı yargıladı, suçlu buldu ve 1649'da idam etti. İngiltere bir cumhuriyet oldu ve Commonwealth adını aldı. Bu eşine rastlanmaz önemli bir olaydı. Daha önce krallar savaşta ölebilir, başka krallar tarafından öldürülebilir. Hatta bir soylu tarafından zehirlettirilebilirdi. Ama halkın bir bölümünün ayaklanıp kralı yargılamaları ve idam etmeleri görülmüş şey değildi. Hanedanların bu korkulu karabasanı tüm Avrupa'da rahatsız edici bir rüzgar gibi esti. Cromwell disiplinli ordusu sayesinde yalnız İngiltere'deki duruma egemen olmakla kalmadı. Aynı zamanda İrlanda ve İskoçya'daki 1650 ayaklanmalarını bastırdı. Uzun deniz savaşları sonunda Hollanda'yı yenerek İngiliz denizlerinden kovdu. Cromwell ile birlikte İngiltere yükselen bir deniz gücü olarak ortaya çıktı. Cromwell'in 1658'de ölümü üzerine aşırılıkları halk tarafından zaten desteklenmeyen İngiltere'de alışılmış olana geri dönüldü ve monarşi yeniden kuruldu. Hatta idam edilen kralın oğlu 2. Charles adıyla tahta geçti. Ancak Katolik olan kardeşi 2. James kral olduğunda 1685 işler yeniden karışacaktır. Kral ile parlamento arasındaki mücadele yeniden başladı. 2. James İngiliz tahtının sınırlamalarını anlamayarak mutlakiyetçi bir monark gibi hareket edince parlamento karşısına dikildi ve 3 yıl süren mücadele sonunda 1688 yılında ülkeden kaçtı. Parlamento ise 1689 yılında Haklar Yasası'nı, Bill of Rights, yayınladı. Buna göre hiçbir yasa kral tarafından yürürlükten kaldırılmayacak, parlamentonun izni olmadan vergi ve asker toplanmayacak, hukuk sürecinden geçilmeden hiç kimse tutuklanamayacaktı. Böylece İngiltere 1688 yılından sonra modernleşmeye başlayan dünyada gerçek bir aristokratik yönetimin en iyi örneği oldu. Toprak sahibi aristokrasi, krala karşı yalnız bazı ayrıcalıklara sahip olmakla kalmamış, hükümete de egemen olmuştu. Dolayısıyla parlamenter hükümet ve hukukun üstünlüğü gibi 19. yüzyılın kilit ilkeleri önce İngiltere'de yerleşmiş ve uygulama alanı bulmuştur. Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağı gibi 1500-1700 yılları arasındaki dönemde uygarlığın merkezi çok çeşitli nedenlere bağlı olarak Avrupa'nın batısına geçmiştir. Söz konusu dönemde önce Portekiz ve İspanya denizlere egemen olmuşlardır. Ancak 1600'lerle birlikte gerek deniz üstünlüğü ve gerekse uygarlık Avrupa'nın kuzeyine kaymış ve buradaki ulus devletler dünya egemenliği yolunda önce denizlerde üstünlüğü ele geçirmişlerdir. Üstelik güçlü devletler olma yolunda temel siyasal, ekonomik ve toplumsal kurumlarını sağlam bir biçimde yerleştirmişlerdir. Bir sonraki dönem olan 1700-1850 yılları arasında bu uygarlık yeryüzünün hemen hemen tüm kıtalarına yayılmaya başlayacak ve bu süreç içinde Batı Avrupa daha da güçlenecektir. Bu konuyu ileride işlemek üzere bırakıp şimdi inceleme konusu olan dönemden Avrupa'nın doğusunda ortaya çıkan ve batısındakilerden çok farklı olan gelişmelere geçebiliriz. D. Doğu Avrupa'da zayıflayan ve güçlenen devletler, Avusturya ve Prusya. 17. yüzyılda ve özellikle Vestfalya Barışı'ndan sonraki dönemde modern dünyanın kuruluşu açısından kalıcı etkileri olacak olaylar Orta ve Doğu Avrupa'da ortaya çıktı. Yavaş yavaş zayıflamakta olan bir zamanların üstün güçleri, Kutsal Roma İmparatorluğu, Polonya Cumhuriyeti ve Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde Avusturya, Prusya ve Rusya'nın yükselmesine tanık olundu. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Batı Avrupa'da görülenin aksine Doğu Avrupa'da köylü kitlesi giderek özgürlüğünü yitirdi. Batı'da güçlü bir tüccar ve burjuva sınıfı yaratan ve emeğiyle çalışanları hukuken özgür ve hareketli bir iş gücü haline getiren ticaret devrimi, Doğu Avrupa'da büyük toprak sahiplerini güçlendirmiş ve bunlar serflik kurumu ile zorla çalıştırılan geniş iş gücüne sahip olmuşlardı. Doğu Avrupa'da temel toplumsal ve ekonomik birim tarım arazisi olarak kaldı. Burada lord zorla çalıştırılan köylüleri robot tam anlamıyla sömürmekteydi. Bu serflerin izinsiz başka yere gitme, evlenme ya da başka bir iş öğrenme özgürlükleri olmadığı gibi 18. yüzyılın ortalarına kadar haksızlıklara karşı başvuracakları bir hukuk kurumu da yoktu. Özet olarak Doğu Avrupa'da toprak sahipleri güçlü ve yönetim genel olarak despotikti. Yeni yükselmekte olan Avusturya, Prusya ve Rusya'da da durum aynı olacaktır. Gerilemekte olan Polonya, Kutsal Roma İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti birbirlerinden çok farklıydılar. Kutsal Roma İmparatorluğu eski Hristiyan geleneklerini bazı bakımlardan sürdürmekteydi. Polonya'nın batı ile eskiye dayanan bağları vardı. Osmanlı Devleti ise Avrupa'ya yabancı sayılan Müslüman bir güçtü. Ancak bu üç devlet birçok noktada birbirine benzemekteydi. Bir kere her üçünde de merkezi otorite zayıflamıştı. Devletin varlığı merkezdeki monark ile çevredeki valiler, askeri önderler, kısaca mahalli yöneticiler arasındaki anlaşmaya dayanıyordu. İkinci olarak üçü de etkili bir yönetim sisteminden ve hükümetten yoksun kalmaya başlamışlardı. Fransa'da en iyi örneğini gördüğümüz modern devlet anlayışı bu üç devlette de yoktu. Son olarak üç devlette çok değişik uluslardan oluşmaktaydı. Dolayısıyla üzerinde oturdukları geniş toprak parçası siyasal açıdan zayıf, yani yeni devletlerin egemenlik kurabilecekleri kadar yumuşaktı. İyi, Kutsal Roma İmparatorluğu ve güçlenen devletler. Avusturya ve Prusya, daha önce sözü çok geçen Kutsal Roma İmparatorluğu, Voltaire'in deyişiyle ne kutsal ne Romalı ne de imparatorluktu. Ordusu, geliri ve işleyen bir hükümet mekanizması yoktu. 30 yıl savaşlarından sonra nasıl sayıldığına bağlı olarak 300 ile 2000 arasında değişen sayıda hükümran haklara sahip devletten oluşuyordu. Son sayıda Güney Almanya'da bulunan imparatorluğun şövalyeleri de vardır. Tüm bu devletler ısrarla Germanik özgürlükler adını verdikleri haklarını korumak istiyorlardı. Bu da kısaca küçük devletlerin imparator tarafından denetlenmemesi anlamına geliyordu. İmparator seçilirken elektör adı verilen devlet temsilcilerinin oluşturduğu seçici, diyet seçilecek imparatorluktan üye devletlerin ayrıcalıklarını kabul etmesini şart koşuyor, pazarlığa oturuyordu. Dolayısıyla 15. yüzyılın ortalarından beri sürekli imparator seçilen Habsburgların yetkileri, Avrupa'nın öteki monarklarınki kadar geniş olmamıştı. Son diyet, 1663'te Tuna'daki Osmanlı ilerlemesine karşı alınacak tedbirleri kararlaştırmak için toplanmıştı. İmparatorluk diyeti, 1806'da Kutsal Roma İmparatorluğu tarihe karışana kadar bir daha da toplanmayacaktır. Üye devletlerin imparatora karşı mücadeleleri sonucu, mutlakiyetçilik bir bütün olarak Almanya'da sınırlandırılmış oldu. Ama 300 devlet içinde minyatür biçimiyle sürdü. Her devlet yöneticisi kendini bir 14. Louis, saraylarını da bir Versailles gibi görmek alışkanlığındaydı. 1700'lerle birlikte bunlar arasından iki tanesi, Avusturya ile Prusya, yöneticilerinin hüner ve iradesiyle güçlenmeye başladı. Uzun süre bunların Avusturya Habsburgları ve Brandenburg ya da Hohenzollern hanedanlığı dışında sürekli kullanılan bir adları bile yoktu. Zamanla birine yüzyıllarca yukarı Tuna'da küçük bir arşidüklük olarak varlığını sürdüren Avusturya, ötekine yüzyıllarca Baltık kıyılarında ufak bir bölgenin adı olan Prusya denmeye başlandı. Avusturya-Vestfalya barışından 2-3 kuşak sonra büyük ve yeni bir imparatorluk haline geldi. Belçika ve İtalya'da ortaya çıkmış olmakla birlikte aslında başkenti Viyana'da olan bir Orta Tuna İmparatorluğu'ydu. Macaristan ve Bohemya'yı da içerdiğinden Alp, Bohemya ve Karpat dağ sistemleri arasında yayılan bir devletti. Alman etkisi güçlü olmakla birlikte çok uluslu bir nitelik taşıyordu. Habsburgların tüm çabalarına rağmen Avusturya monarşisi 1. Dünya Savaşı'nın sonunda yıkılana kadar bir kişi çevresinde toplanan uluslar koleksiyonu olarak kaldı. Avusturya İmparatorluğu'nun bu niteliği belki 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden birini oluşturacaktır. 1417'de Hohenzollern ailesi modern Prusya'nın çekirdeği olan Prusya'yı yönetmeye başladı. Modern Prusya 17. yüzyılda bir iki küçük arazinin daha Hohenzollern hanedanlığının eline geçmesiyle ortaya çıktı. 30 yıl savaşları sırasında 1640'ta Frederick Wilhelm Prusya tahtına oturdu. sonra Büyük Frederick adını alarak Prusya'yı güçlü bir devlet biçimine soktu. Frederick ülkesinin küçük olduğunu, doğal savunma hatlarına sahip olmadığını ve güçlü komşuları bulunduğunu anladığından, yalnız genişlemek için değil, var olabilmek için de güçlü bir orduya dayanması gerektiği sonucuna vardı. Küçük de olsa güçlü ve disiplinli bir ordu ile büyük devletlerin Prusya'yı siyasal manevralarında hesaba katacaklarına ve böylece güç dengesi politikasında bazı avantajlar sağlayabileceğine inanıyordu. Devlet kuruluşunu ve belki de varlığını orduya borçluydu ve ordusu sayesinde güçlü bir siyasal birim haline gelecekti. Ancak bu verilere dayanılarak yaygın olarak inanılanın aksine tarihinin son aşamaları hariç Prusya savaşkan olmaktan çok militarist bir devletti. Saldırgan değil, ihtiraslıydı. Ama özü orduya dayalı olduğundan belki de Avrupa'nın en militarist devleti sayılabilirdi. Tüm devletlerde devlet mekanizmasının bir dereceye kadar silahlı kuvvetleri destekleme amacıyla kurulduğu doğrudur. Ama Prusya'da devletin dikkat ve enerjisinin büyük bir bölümü silahlı kuvvetlere yöneldi. Bu anlatılanların sonucu olarak Prusya'nın toplumsal gelişme ve sınıf yapısı üzerinde ordu çok büyük etki yapmıştır. Prusya yöneticileri adlarına Junker denen büyük toprak sahiplerinin daha iyi subay olacağına, çünkü köylüleri sürekli komutla yönetmeye alışık olduklarına inanmışlardı. Dolayısıyla Prusya ordusunda burjuva subay hemen hemen yok denecek kadar azdı. Ayrıca Prusya'da orta sınıf öteki Avrupa devletlerinkinin aksine zengin değildi. Özel mülk sahibi olarak toplumsal güçleri de azdı. Tipik bir orta sınıf insanı, hükümet için çalışan devlet görevlisi durumundaydı. Bunlar soylulara büyük saygı duymaz, devlete hizmet eder ve ordularıyla gururlanırlardı. Büyük Frederick ile birlikte bunların oluşturduğu devlet hizmeti dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile Avrupa'da ün yapmaya başladı. Kısaca güçlü ve disiplinli ordusu, dürüst ve çalışkan devlet hizmeti ile Prusya, Avrupa'nın güçlü devletleri arasına girmeye namzetti. İyi. Polonya'nın zayıflığı. Polonya'ya cumhuriyet denmesinin nedeni, kralın seçimle iş başına gelmesi ve anayasal özgürlüklerin yaygın olmasıydı. Bunun belki de en önemli nedeni halkının çok karışık ve topraklarının çok geniş olmasıydı. Hiçbir merkezi sistem bu kadar geniş toprakları ve değişik ırkları etkili biçimde yönetemeyeceği için bunun tek istisnası 17. yüzyıla kadar çok farklı bir devlet mekanizmasına sahip olan Osmanlı Devleti'ydi. Özellikle merkezden uzak yerlerde yerel yöneticiler bazı ayrıcalık ve özgürlükler kazanıyorlardı. Polonya'da toprak aristokrasisi ülkedeki öteki sınıfları etkisiz hale getirmişti. Böylece Polonya ne Fransa'daki gibi mutlak bir monarşi ne de İngiltere'deki gibi etkili bir parlamenter hükümete sahip olabildi. Kısaca Polonya adı verilen topraklar bir güç boşluğu oluşturuyordu. Özellikle Moskova ve Berlin gibi yüksek güç merkezleri gelişmeye başlayınca Polonya sınırlarına yapılan baskı arttı ve sonunda bu güç merkezleri tarafından parçalandı. Rusya'nın büyük devlet olması. Bu arada Doğu Avrupa'da yükselen bir başka devlet de Rusya idi. Milattan sonra 862 yılında Vikingler 8. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar Kuzey ve Batı Avrupa'nın kıyıdaki yerleşim bölgelerine yağma saldırıları düzenleyen İskandinav denizcileridir. Saldırıları sırasında Kiev'de kurulmuş olan Rusya, Batı ile Doğu özelliklerinin bir karışımı haline gelene kadar Batı ve Bizans'la ticari ve dini bağlarını güçlendirmişti. 3. İvan, Büyük İvan, tüm Rusların çarı. Roma İmparatoru Sezar'dan sonraki devlet adamlarının bazıları onun gibi olmak için adını kendi adlarının başına eklemişlerdir. Avusturya, Alman ve Rus imparatorlarının Kaiser ve Çar gibi adlarının başlarına koydukları ünvanlar Sezar sözcüğünden gelmektedir. İddiasında bulunduğu zaman 1462-1505 kendisini Bizans imparatorlarının sonuncusu olarak ilan edip Rusya'nın Bizans'la bağlarını vurgulamaktaydı. Üstelik Çarlığın alameti olarak Bizans'ın çift başlı kartalını almıştı. Kremlin'deki sarayı da Bizans imparatorlarının İstanbul'daki sarayının taklidiydi. Zaten 2. Roma İmparatorluğu iddiasında bulunan Bizans, Türkler tarafından yıkıldıktan sonra Rusya'nın Ortodoks Hristiyanlığının gerçek merkezi olarak 3. Roma İmparatorluğu olacağı tahmin ediliyordu. Rus önderliğinde Ortodoks Hristiyanlığı güneye ve doğuya doğru genişleyerek İslamiyet'in güçlü olduğu bölgeleri eline geçirebilirdi. 3. İvan tahta çıktığında modern Rusya'nın ulusal birliği sağlanmaya başlanmıştı bile. Oğlu 3. Vasil 1533'te öldüğü zaman Rusya tam anlamıyla doğmuş ve ilk defa 12. yüzyılda bir sınır kasabası olarak adı geçen Moskova Prensliği Rus Devleti'nin merkezi olmuştu. Zamanla Avrasya step topluluklarının özgürlük ve yerellik anlayışını sürdüren ve eşit hükümran prenslerin konfederasyonu biçimindeki Kiev geleneği yerini Çar'ın mutlakiyetçi yönetimine bıraktı. Rusya'nın kuruluş dönemi Çarları ordularının büyük bir bölümünü süvari birlikleri, bir bölümü de kentlerden topladıkları piyade ile oluşturarak feodal lordlara bağımlı olmaktan kurtuldular. Bu durum merkezi otoriteyi güçlendirici ve Çarların despotizmini artırıcı bir etki yaptı. Rusya'nın bu tarihten sonraki gelişmesinin öyküsü, Avrasya düzlüklerinde kurulan bu küçük devletin kıtaya bir ucundan öteki ucuna kadar egemen olmak için genişleme mücadelesidir. Moğol ve Türklerin batıya sızmaya başladıkları sırada Ruslar da Kürk peşinde doğuya doğru genişlediler. 16. yüzyılın ortasına gelindiğinde 1533-1584 yılları arasında Çar olan 4. İvan, Korkunç İvan, Orta Volga bölgesinde bir Müslüman hanlığının merkezi olan Kazan'ı eline geçirdi. 16. yüzyılın bundan sonraki bölümünde ve tüm 17. yüzyıl boyunca Don, Dinyeper ve Volga akarsularının bereketli vadileri Rusların denetimi altına girdi. Bu denetimin kurulmasıyla Doğu ve Güneydoğu yönlerinde Rus genişlemesi kolaylaşmış oldu. 17. yüzyılın ortalarında tüm Asya kıtası doğuya doğru geçilerek Pasifik Okyanusu kıyısında Okhotsk kenti kuruldu. Rusya bundan sonra güneye doğru sarktı ama bu yöndeki genişleme Amur akarsuyunda Çin'deki Manchu hanedanlığı tarafından tam 200 yıl durduruldu. 1707'de Japon adalarının kuzeyinde Kamçatka yarımadası Rus bölgesi ilan edildi. 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Ruslar Bering Boğazı'nı geçerek Alaska'ya girdiler ve Kaliforniya'ya doğru ilerlemeye başladılar. Bu genişleme Amerika kıtasının doğu ucunda bağımsızlıklarını kazanıp batıya doğru tüm kıtayı egemenliği altına alma uğraşı veren Amerika Birleşik Devletleri tarafından durdurulacaktır. Ruslar batıya doğru genişlemelerinde ise İsveç ve Polonya ile giriştikleri uzun mücadeleden sonra Baltık Denizi'ne, dolayısıyla açık sulara çıktılar. 18. yüzyılda 1. Peter ve Büyük Katerina'nın 1762-1796 hükümdarlıkları döneminde Rusya'nın öyküsü batıya doğru genişleme ve batılılaşma çabalarını anlatır. Her iki monark da Hollandalı, Alman ve İngiliz teknisyenlerinin Rusya'ya göç etmelerini teşvik ederek hem orduyu hem de devlet mekanizmasını güçlendirmek istediler. Batının üstün gücü ancak onların sahip olduğu araçlar ve anlayışla dengelenebilirdi. Kısaca Rusya'nın doğulu yüzünün değiştirilmesinde ve bir Avrupa devleti haline getirilmesinde kararlıydılar. Sarayda Avrupa giysileri giyilmeye başlandı ve Kuzey Avrupa Protestan devletlerinde olduğu gibi kilise monarşinin denetimi altına alındı. Prusya'da Büyük Frederick'in yaptığı gibi devlet ordunun ihtiyaçlarına göre yönetilmeye başlandı. Urallarda bir silah endüstrisi kuruldu ve Rusya'nın batılılaştığının bir simgesi olarak başkent Batı'ya, St. Petersburg'a alındı. Çar 1. Petro'nun Büyük Kuzey Savaşı 1700-1721 sonunda Letonya ve Estonya gibi iki bölge İsveç'ten alınarak Rus gücü Baltık'a tam anlamıyla yerleşti. 1. Petro'nun öldüğü 1725 tarihine gelindiğinde Rusya önemli bir Avrupa devleti olmuştu. Çariçe Katerina'nın Osmanlılara karşı giriştiği 1768-1774 ve 1787-1792 savaşları sonunda Rusya Karadeniz'in kuzeyine de yerleşti. Böylece 18. yüzyılın sonunda Baltık'tan Karadeniz'e ve oradan da Pasifik Okyanusu'na kadar geniş Avrasya bölgesi üzerinde 20. yüzyılın ikinci yarısının süper güç Rusyası'nın çerçevesi kurulmuş oluyordu. Rusya'nın 18. yüzyıl boyunca bu genişlemesi 1700-1850 dönemindeki globalleşme süreci içinde Batı Avrupa'nın bazı kurum ve düşüncelerinin Avrasya kıta kütlesi boyunca yayılmasını sağlamıştır. Dünya kültürel dengesinin bozulup Batı'nın üstünlüğü karada da ele geçirmesi yolundaki tarihi süreç açısından önemi budur. E. İslam dünyasının zayıflaması ve Osmanlılar. 1500'lerle birlikte Batı'nın yükselmesi ve 19. yüzyılın ortalarında dünya üstünlüğünü eline geçirmesi, İslam dünyasında ve genel olarak Asya'da bir düşüş dönemidir. Hemen hemen dünyanın dört köşesi, Batı'nın ister siyasal olsun, ister ekonomik ya da kültürel üstünlüğü altına girdiğine göre, İslam dünyası ve onun en güçlü ve belki de tek bağımsız devleti olan Osmanlılar da bu düşüşten nasiplerini alacaklardır. İyi. İslam dünyasının gerileme nedenleri 600-1000 yılları arasında en parlak dönemini Arap unsuruyla yaşayan İslamiyet'in 16. yüzyılın sonlarına kadar Türklerle en geniş sınırlarına ulaştığı ve en güçlü dönemine girdiği bundan önceki bölümlerden birinin konusuydu. Ancak 16. yüzyılla birlikte İslam dünyasının bu üstünlüğünün kalktığına, daha sonraki yüzyıllarda ise gerilediğine tanık oluyoruz. Neden? Bu kadar geniş çaplı bir olayın nedenlerinin nedenli karmaşık ve çok sayıda olabileceğini de görmüş bulunuyoruz. Burada uzun vadede önemli görülen nedenler genel birkaç kategori içinde verilmeye çalışılacaktır. İslam dünyası 16. yüzyılda bazıları kendi iç ve dış sorunlarla karşılaştı. Genel olarak İslam dünyası ve özel olarak Osmanlı Devleti bunların etkilerinden uzun süre kurtulamayacaktır. Bazı ülkelerin ise hala kurtulmuş oldukları söylenemez. İslam dünyasına karşı İberik Yarımadası'nın 16. yüzyılda Akdeniz, Atlantik ve Hint okyanuslarından gösterdiği tepki uzun vadeli ve önemli sonuçlar doğurmuştur. Daha önce de gördüğümüz gibi Portekiz 16. yüzyıldan önce Batı ve Doğu Afrika kıyı şeridine egemen oldu ve sonra Güney denizlerine inerek bölgedeki İslam ticaretini baltalamaya başladı. İspanya ise 1492'de Granada'yı eline geçirdi ve 16. yüzyılın başında Kuzey Afrika'da Müslümanlarla çatıştı. Ama 16. yüzyıl boyunca Akdeniz'de yine de Osmanlı donanması egemen kaldı. Osmanlılar aynı başarıyı Hint Okyanusu'nda gösteremediler ve bölgede Portekiz'in üstünlüğünü bozamadılar. Zamanla Akdeniz ve Hint Okyanusu'nda deniz egemenliği Hollanda, Fransa ve İngiltere'ye geçti. Bu devletler denizlerdeki başarılarını bir bakıma Osmanlılara borçlu sayılabilirler. Osmanlılar bu devletleri Portekiz ve İspanya'nın yarattığı ani tehdide karşı birer denge unsuru olarak gördüklerinden, 16. yüzyıldan başlayarak özellikle Fransa ve İngiltere'ye çeşitli ticaret kolaylıkları sağladılar. Ani askeri tehdit ortadan kaldırılıyordu ama aynı zamanda uzun vadede daha da yıkıcı olacak ekonomik tehdidin tohumu da atılıyordu. Fransa ve İngiltere'yi bu ticaret anlaşmalarına iten ekonomik nedenlere daha önce değinilmişti. Ayrı amaçlarla hareket eden devletlerin çıkarları bir noktada birleşince ortaya bir dizi anlaşma çıktı. 1535'te Fransa'ya ticaret ayrıcalıkları sağlandı. İngiltere'nin Levant ticaret şirketi 1580'de benzer ayrıcalıklar aldı. O dönemde belki zararsız ve önemsiz gibi görünen ve bir Avrupa devletinin üstünlüğüne karşı koymak için başka bir Avrupa devletine verilen bu ticari kolaylıklar, sonraki dönemlerin kapitülasyonları, Avrupa'nın gelecek hakimiyetinin temelini oluşturdu. 17. yüzyılın sonlarına doğru Fransa, İngiltere ve Hollanda gemileri Osmanlı limanlarından uzak mesafeli ticareti ellerine geçirmiş oldular. Bu olumsuz sonucun oluşmasında Osmanlı Devleti'ndeki tüccarların toplumsal yapı içindeki olumsuz koşullardan etkilenmelerinin de payı vardır. Osmanlı tüccarları ticari çıkarların gerektirdiği esnekliği anlamayan asker ve yöneticilere bağlı durumdaydılar. Önce de görüldüğü gibi Doğu toplumlarında merkezi otorite, toprak sahiplerinin yanında tüccarlara da kendine bağlı birer hükümet uzantısı gözüyle bakmıştır. Hem Batı Avrupalı tüccarların devletten gördüğü destek, hem de doğuda ticaretin teşvik edilmesi gereken bir uğraş olarak devletin öncelikleri listesinde ön sırayı bir türlü alamaması, Osmanlı tüccarlarını büyük çaplı ve uzun mesafeli ticarette Avrupa ile rekabet edemez duruma getirdi. Üstelik 16. yüzyılda İslam dünyasında aracının baharat ticaretinden elde ettiği kâr da kaldırıldı. Bu ve uzun mesafeli ticaretin Avrupa devletlerinin eline geçmesi, modern zamanlarda İslam dünyasının başarısızlığının temel nedeni sayılmalıdır. Ama 1700'lerde Avrupa ticaret gücünün uzun vadeli sonuçları kimse tarafından açıkça görülemezdi. Çünkü bu tarihlere gelindiğinde Osmanlıların başarılı deniz savaşları sonucu Akdeniz'de İberik Yarımadası'nın tehdidi ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca Hint Okyanusu'nun hiç olmazsa kuzeybatı kıyılarında aynı yarımadanın üstün duruma geçmesi kısa süreli olarak engellenebilmişti. Üstelik Batı Avrupa ticareti henüz Osmanlı Devleti'nin iç bölgelerine sokulamamıştı. Dolayısıyla Osmanlılar kendilerine şimdiye kadar güç vermiş olan eski yönetim modeli ve anlayışından ayrılmayı belki o dönemde biraz da haklı olarak düşünemediler. Eski yöntemler gelecekte de işleyebilirdi. Orta Çağ'da Haçlı seferleri nasıl uzun vadede başarısız olmuş, İslam gücü galebe çalmışsa, şimdiki Batı saldırısı da başarısız olmuştu. Kısaca alarma kapılmak, reform yapmak ve Müslümanların temel üstünlüğünden kuşku duymak için neden yoktu? Osmanlı Devleti bugününden memnun, yarınından ümitli bir hareketsizlik içine girdi. İslam dünyasının 16. yüzyılın sonlarıyla birlikte gerilemesi üzerinde etkili olan ikinci faktör, Avrasya kıta kütlesinde Rusya'nın güçlü bir devlet olarak ortaya çıkması ve bunun sonuçlarıdır. Rusya 16. yüzyılın ortalarında bundan önceki kısımda görüldüğü gibi Kazan ve Astragan hanlıklarını eline geçirmişti. Bunun sonucunda tüm Volga bölgesi Rus yerleşim ve ticaretine açıldı. Sonra büyük sorun oluşturan Kazaklar da Rus denetimi altına girince, Ruslar Ukrayna bölgesinde rahatladılar ve arkalarından emin olarak Uralları geçtiler. Öncü tüccar ve serüvenciler Rus gücünü Uralların doğusunda da yerleştirmeye başladılar. Ruslar bölgenin zengin doğal kaynaklarından yararlanarak 1638'de Pasifik Okyanusu'na kadar dayandılar. Rusya'nın Asya'daki bu başarılarının İslam dünyası açısından uzun vadeli önemli sonuçları oldu. Çin sınırından başlayıp bugünkü Pakistan, Afganistan ve İran'dan geçerek Osmanlılarla birlikte Tuna'ya kadar uzanan İslam dünyasının kuzey sınırları 16. ve 17. yüzyıllarda önemli ölçüde daraldı ve üstün Rus gücü karşısında zayıf kaldı. İşte ileride görüleceği gibi Hristiyanlarla doğrudan temasta bulunan Avrupa ve Akdeniz'de İslamiyet zaferleri kazanırken ya da en azından elinde bulunanı korurken Doğu Avrupa ve Asya'daki bu kayıplar İslam dünyasının ilk gerileme işaretleri oldu. Sünni-Şii çatışması ve bunun uzun vadeli sonuçları da İslam dünyasının zayıflamasına yol açan unsurlar arasındadır. Halifeliğin Hazreti Muhammed'in damadı Ali'den geldiğini savunan Şiilik ile Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın meşruiyetini kabul eden Sünnilik arasındaki bölünme, önceleri kitlesel ve açık bir çatışma biçiminde değildi. Ayrıca zamanla Süfilik gibi çok çeşitli bölüntülerin ortaya çıkmasıyla bu temel bölüntü çok karmaşık bir hale geldi ve keskinliğini de yitirdi. 15. yüzyılda Osmanlılarda Sünnilik resmi devlet dini oldu. Ama önce de değinildiği gibi kuruluş döneminin büyük hoşgörü havası içinde Osmanlılar hemen hemen hiçbir dinsel bölüntü ile ilişkilerini ve bağlarını bozmamışlardı. Derviş cemaatleri gibi İslamiyet'in farklı yorumlarının coşkun dinsel heves ve heyecanları Osmanlıların kuruluş sağlamlığında ve genişlemesinde çok etkili olmuştu. 16. yüzyılın hemen başında İslam dünyasındaki bu dinsel ve dolayısıyla siyasal denge bozulmaya başladı. 1500'de Hazar Denizi'nin güneyinde bağnaz bir Şii topluluğu İsmail Safavi'nin önderliğinde önemli bir güç haline geldi. İsmail Safavi, savaşkan ve güçlü bir ordu ile Tebriz'i ele geçirerek kendini İran Şahı ilan etti. 1506'da tüm İran platosu, 1510'da ise Bağdat ile bugünkü Irak'ın büyük bir bölümünü denetimi altına aldı. Bu başarıların gizi İsmail Safavi'nin çevresinde toplanan askerlerin kuşaklar boyu yer altında Şii propagandası ile koşullandırılmaları sonucu elde ettikleri dinsel bağnazlıktır. İşte bu noktadan sonra İslam dünyası içinde Şiiler hesaba katılması gereken bir güç haline geldiler. O kadar ki 1514'te Şah İsmail'in kışkırtmaları sonucu Anadolu'da bile Osmanlılara karşı ayaklanmalar başladı. Bu tarihe kadar sürekli batı yönünde Avrupa ve Akdeniz çevresine seferler yapan ve Anadolu Yarımadası dışındaki topraklara büyük bir ilgi göstermeyen Osmanlıların dikkatlerinin bir bölümü doğuya çevrildi. Osmanlı gücündeki bu bölünmenin ne gibi sonuçlar doğurduğunu ya da eğer bu ayaklanmalarla Osmanlı gücü, enerjisi ve dikkati batıdan çevrilmemiş olsaydı, burada nereye kadar genişleyebileceklerini kesin çizgileriyle görmek olanaksızdır. Ancak Şii ayaklanmasının neden olduğunu söyleyebileceğimiz Doğu Seferleri sonucu, Osmanlıların nüfus bileşiminin nasıl değiştiği daha önce de belirtilmişti. Belki devletin bünyesindeki bu değişiklik, Abbasilerden sonra çürümeye başlayan Arap-İslam toplumsal dokusunun Osmanlıların yapısı içine girmesi ve Osmanlıların şimdi hem batı hem de doğu yönünde genişlemeye başlaması, ileride karşılaşacak güçlüklerin ilk belirtileri oldu. Osmanlı Sultanı 1. Selim'in Yavuz, Şii ayaklanmasını bastırmak ve doğudaki Şah İsmail tehditlerini ortadan kaldırmak için büyük bir ordu toplaması gerekti. Anadolu'daki ayaklanmaları bastırdıktan sonra 1514'te Çaldıran'da Osmanlı topçusunun gücü Safavi bağnazlığına galebe çaldı. Ama Yeniçeriler arasındaki huzursuzluğun sonucu olarak Sultan, Şah İsmail'in gücünü tam ortadan kaldırmadan geri dönmek zorunda kaldı. Böylece 16. yüzyıl boyunca Safavi Devleti, İslam dünyasında rahatsız edici ve zayıflatıcı bir unsur olarak kaldı. Hele bölgenin kuzeyinde kendini giderek hissettiren Rus gücüne karşı, İslam'ın ortak hareketinin önem kazandığı bir dönemde bu bölünmüşlük uzun vadede daha da zayıflatıcı oldu. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 17. yüzyılda hangi ölçüde vurulursa vurulsun İslam dünyası 16. yüzyılda karşılaştığı güçlükleri yenmiş gibi görünüyordu. Hristiyan dünyasına karşı üstünlüğünü ya da en azından denkliğini bir kez daha ortaya koymuş, dıştan ve içten gelen tehditler ortadan kalkmıştı. Bu yanıltıcı düşüncenin en önemli sonucu Avrupa'da ortaya çıkan yeniliklere karşı bir tutuculuğun İslam alemine ve Osmanlı Devleti'ne egemen olmasıdır. İtalyan Rönesansı'na hakim olan ruh Fatih Sultan Mehmet'in sarayında da vardı. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman bu güçlü miras üzerinde devletin 16. yüzyılının sonuna kadar iyi yönettiler ve genişlettiler. Ama yenilikçi anlayış da yavaş yavaş sönmeye başlamıştı. Onlardan sonra gelen padişahlar zamanında, yani 17. yüzyılda, Avrupa'da modern bilim, edebiyat ve etkili devlet yönetimini doğuran araştırıcı, yenilikçi akımlar ve anlayış Osmanlı Devleti'nde görülemedi. Bu sonucun yaratılmasında İslam dünyasının toplumsal yapısı da etkili oldu. M.Ö. 5000'lerden beri, Büyük Mezopotamya uygarlıkları da dahil, kent insanının memur ve toprak sahiplerine sürekli baş eğmesi, tüccarların işlerini gereğine uygun bir biçimde bağımsızca yürütememeleri Orta Doğu toplumlarının temel özelliği olmuştu. Köylü de asker ve devlet memurları tarafından sürekli ve sıkı bir denetim altında tutulmaktaydı. Bu toplumsal özellikler ister istemez şimdi tüm Orta Doğu bölgesinin tek egemeni olan Osmanlı Devleti'ne de geçmiş ve devlet en görkemli dönemlerinde bile bu kalıba uymuştur. Böyle bir ortamda ve özellikle 17. yüzyılın genel zayıflama süreci içinde yeniliklerin ve yaratıcılığın yeşerecek toprak bulamayacağı açıktır. İyi. Osmanlı Devleti'nin zayıflama nedenleri. Özel olarak Osmanlı Devleti'nin önce duraklama ve sonra gerilemesinin açıklanmasında, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelen padişahların büyük bir çoğunluğunun yeteneksizliği, zevk ve sefa düşkünlüğü, ve kiminin de psikolojik bakımdan dengesizliği önemli bir neden olarak gösterilir. Bu tümüyle doğru bir açıklama olamaz. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının asıl açıklayıcı nedenleri, bir yanda genel olarak İslam dünyasının yukarıda anlatılan zayıflıklarında, öte yanda Osmanlı Devleti'ne özgü yapısal bozukluklarda aranmalıdır. Batı Avrupa'nın güçlü devletlerinde, belki de Osmanlı tahtındakilerden daha yeteneksiz ve daha dengesiz monarkların sayısı az değildir. Ama bu durum o devletlerin güçlenmelerini ya hiç etkilememiş ya da çok kısa süreli olarak durdurmuştur. Bu bakımdan şimdi yapılması gereken, İslam dünyasının gerileme nedenlerine ek olarak Osmanlı Devleti'ne özgü yapısal bozukluklar üzerinde durmaktır. Böyle bir yaklaşım, büyük bir devletin zayıflamasının nedenlerini daha açıklayıcı, öğretici, kısaca daha bilimsel bir temel üzerine oturtabilir. Çünkü büyük devletler bir iki yöneticinin kişiliği ya da davranışı ile değil, çok temel tarihi, ekonomik, toplumsal ve siyasal güçler tarafından yıkılırlar. Ölümleri de hasta yatağında değil, büyük bir savaşın sonunda olur. Osmanlı Devleti bir istisna değildir. Karşı konulamaz güçler zayıflamışlar, Birinci Dünya Savaşı da yıkmıştır. Osmanlı Devleti'nde başlayan uzun duraklama, gerileme ve yıkılma dönemlerinin en belirgin göstergesi, Avrupa'da fetihlerin durmuş olmasıdır. Bu aynı zamanda zayıflama sürecine girilmesinin en önemli nedenleri arasındadır. Osmanlılarda Avrupa içindeki fetihler üç açıdan devletin güçlenmesini sağlamıştır. Her şeyden önce Müslüman güç olarak Hristiyan Avrupa'ya karşı savaş, Osmanlılara bir amaç duygusu, birlik ve beraberlik sağlamaktaydı. Devletin enerjisinin tümü bu yönde kullanılmakta ve gelecek savaşlarda başarı kazanmak için devletin yönetimi sıkı tutularak hazinenin dolu olmasına dikkat edilmekteydi. İkinci olarak, fetihlerin durmasıyla Osmanlı hazinesi yoksullaşmaya, ganimet gelirlerinde ve yıllık vergilerde azalma başladı. Pek önem verilmeyen ama en az ilk ikisi kadar önemli bir başka unsur, yeni fethedilecek topraklar olmayınca Osmanlı Devleti'nin o zamana kadar başarıyla sürdürdüğü nüfus yerleştirme politikasının da durmasıdır. Bunun sonucu olarak Anadolu'da nüfus gereğinden çok artınca kişiler birbirlerini soymaya, gidecek yer olmayınca kentlere doldurmaya ve kırsal bölgelerde karışıklıklar çıkarmaya başladılar. Kanuni Sultan Süleyman'ın iyi niyetli toprak reformunun monarkın isteklerinin aksine sonuç doğurması, zayıflamanın ikinci nedeni sayılabilir. Osmanlı toprak sisteminin temel kurumları olan has, zeamet ve tımar dağıtımı, yerel düzeyde görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla yerel otoritelerden alınıp merkezin tasarrufuna bırakıldı. Bu davranış o dönemde Batı Avrupa'da merkezi otoritenin güçlenmesi yolunda ve özellikle Fransa'da ortaya çıkan merkezileşme süreciyle yakın bir benzerlik gösteriyordu. Bu bakımdan yenilikçi bir hareket olarak değerlendirilebilir. Ama Osmanlı Devleti'nde bu toprak dağıtımı zamanla iddiaların haklılığından çok merkezde sarayda çevrilen dolaplara konu oldu ve rüşvet alma gibi amaçlarla yapılmaya başlandı. Böylece Kanuni Sultan Süleyman'ın amacının aksine Osmanlı Devleti'nde büyük toprak sahipliğinin ve bunun üzerinde de ırsiyet ve miras hakkının doğduğu görülüyor. Bu da o tarihe kadar Osmanlı fetihlerini büyük ölçüde kolaylaştırmış bulunan ve toprak sahiplerine büyük yararlar sağlayan Osmanlı toprak sisteminin ortadan kalkmasına ve toprak sahibi köylünün büyük toprak sahipleri tarafından sömürülmesine yol açmıştır. Böylece artık Avrupa köylüsü Osmanlı'yı kurtarıcı gözüyle görmemeye başlamış ve ağır vergi yükünün altında ezilmiştir. Zayıflamanın üçüncü nedeni merkezdeki yönetici kadronun bozulmasıdır. Daha önce padişahın yönetici mahiyeti, kökeni genellikle köylü olanlardan oluşmaktaydı ve bunlar kırsal alanların sorunlarını çok iyi biliyorlardı. Ama 16. yüzyılın sonlarına doğru padişahın yönetici çevresi içine tümüyle kentlerde yaşayan kişiler girmeye başladı. İşin daha da kötüsü, bunlar aile nüfusu ya da para ile bu yüksek yerlere geliyorlardı ve yerlerini ölmelerinden sonra oğulları alıyordu. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak Osmanlı Devleti'nde nepotizm, yüksek devlet mevkilerinin akraba ya da çok yakın arkadaşlara bırakılmasını sağlayan kayırma sistemi uygulaması başladı. Bu koşullar altında padişahların devlet yönetimine sahip olmamaları, boş vermişlik, sorumlulukların dağıtılması ve yönetim ilkelerine bağlılığın ortadan kalkması sonucunda merkezi otorite bozulmuş ve zayıflamıştır. Daha önce hükümdarın mutlak kişisel otoritesine bağlı ve onun mahiyeti tarafından etkili bir biçimde yönetilen devlet, padişahların otoritelerinin sarsılmasıyla parçalanmaya, karışıklıklara ve düzensizliğe uğramıştır. Zayıflamanın salt ekonomik nedenlerinin incelenmesinde şu noktalar ağır basmaktadır. Birincisi, ekilen toprağın büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmaksızın nüfusun hızla artmış olmasıdır. İkincisi, yeni dünyadan İspanyol Amerikan altını Avrupa'ya sokulunca fiyatlarda artış olmasıdır. Bu da Osmanlı parasının değerinin düşmesine ve yüksek enflasyona yol açtı. Avrupa'nın öteki devletlerinde de aynı enflasyonun varlığına daha önce değinilmişti. Ama bu devletler şimdi gelişmiş olan ticaretleri ve Osmanlı Devleti'nkinden daha sağlam olan ekonomik yapılarıyla enflasyonun etkilerini kısa sürede geçiştirdiler ve belki de bu enflasyonist gidişten uzun vadede yararlandılar. Osmanlı Devleti bu ekonomik sıkıntıyı bir türlü atlatamadı. 1584 yılındaki devalüasyonla altın para %50 oranında değer kaybetti ve askerlerin maaşlarının verildiği gümüş sikkeler eritilerek daha ince bir kalıpla basıldı ve içindeki bakır oranı artırıldı. 16. yüzyıl boyunca Osmanlı nüfusu 2 kat arttı ve Avrupa'da genişleme olanağı kalmayınca bu nüfusu yerleştirecek toprak kıtlığı çekilmeye başlandı. Toprak kıtlığı köylüleri ve özellikle gençleri başka yerlerde yaşamlarını kazanmaya itti. Osmanlıların lonca sistemine dayanan ekonomisi, toprak ürünlerinin dışında herhangi bir ekonomik kaynağın gelişmesine de izin vermiyordu. Kıbrıs'ın alınması sorunu biraz ertelemişti ama özellikle Anadolu işsiz, topraksız ve köksüz kişilerle doluydu ve bunlar yerel haydutların paralı askerliği gibi buldukları her türlü işe girmeye başladılar. 3. kaset, 1. yüzün sonu.